أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha yakından tanımak, onun aile efradını, aileleriyle olan ilişkisini, iletişimini canlı örneklerle görürcesine daha yakından tanımak ve hayatımıza geçirmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalıştığım Gül Sohbetleri programında yine hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü dersime başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacaksınız Hazreti Ayşe annemizi efendim sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ayşe annemizi şu ana kadar 23 bölüm halinde paylaştık. 24. bölümüyle devam ediyoruz. Sözlerimizin, sohbetimizin başında hatırlatmakta fayda görüyorum yine. Defalarca bunu söyledim. Yine söyleyeceğim tabii. Ayşe annemizin bütün hayatını anlatmak değil buradaki hedef. Resulullah Aleyhisselam'ın bütün hayatını anlatmak değil buradaki hedef. Bir radyo programına bunların tamamının sığması zaten mümkün değil. Biz Peygamberimiz Aleyhisselam'la Ayşe annemizle Peygamberimiz Aleyhisselam'la Ayşe annemizin yakınlarına yani hısımlarına Ayşe annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarına hısımlarına karşı tavrını davranışlarını paylaşmaya çalışıyor ve bir sosyal hayatın nasıl hayatımıza bu anlamda model olacağını olması gerektiğini anlama idrak etme yolunda elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce efendim canlı tabloları paylaşmaya çalışıyoruz. Hatırlayacaksınız Ayşe annemiz şu ana kadar gördüğümüz bölümlerde çok farklı boyutlarını bu ilişki anlamında gördük. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yaşça diğer annelerimizin en küçüğü idi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ayşe annemiz yaşça diğer annelerimizin en küçüğü olmasına rağmen bazı sosyal ve işte aile ilişkilerinde, iletişiminde, sosyal hayatta Ayşe annemize karşı diğer annelerimizin duruşu da burada çok dikkat çekici. O konuda bazı örnekler de paylaşmaya çalıştım. Ancak şu anda biraz insan ister istemez zorlanıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın çok değer verdiği, sevdiğim dediği birinin hayatı hakkında söz söylemeye çalışıyoruz. İdrakımız ölçüsünde bir şeyler ifade edeceğiz diye Allah muhafaza yarın kıyamet hesabını veremeyeceğimiz sözcüklerin ağzımızdan çıkmasından da endişe etmiyor değiliz. O yüzden ifadeyi bir kez daha gözden geçirerek, tekrarlayıp düzelterek kullanmak da istiyorum. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yaşça Aleyhisselam'ın diğer hanımlarından küçük olmasına rağmen zaman zaman diğer hanımların ona karşı birlikte tavır almaya yönelten hareketler içinde girdiğini görürüz. İşte bu hayatımız içerisinde oldukça normal olan bir aile akışıdır bu hayatta olan şeyler. Ama burada efendim birlikte hareketten maksat nedir? Bazen bir yuvarlak cümle bugünün insanına yansıdığı zaman işte o ifadeden, kavramdan, kelimeden bugünün insanı ne anlıyor? Ya da biz böyle bir olayı sizlerle paylaşırken hangi kavramları atladık veyahut da ekledik? İşte bütün bunlar konunun çarpıtılmasına da sebebiyet verebilir konuyu. Dikkatli olmakta efendim fayda var. Şimdi genellikle bütün İslam tarihi siyer kitaplarımız Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatını anlatırken annelerimizi iki bölüme ayırırlar. Bir tarafta Hazreti Ayşe, Hazreti Sevde, Hazreti Hafsa, Hazreti Safiye annelerimiz. Bunların başında Hazreti Ayşe annemiz var. Diğer tarafta Hazreti Ümmü Seleme annemiz başta olmak üzere diğer annelerimiz var. Şimdi efendim, yani Ayşe annemiz bir grup annemize liderlik yaptığı gibi Ümmü Seleme annemizin de diğer bir grup annemize liderlik yaptığını görürüz. Şimdi biz günlük konuşmalarımızda, lisanımızda, Türkçemizde, dilimizde böyle bir ifade kullanınca iki blok haline gelmiş, birbirine karşı duran bir iki topluluk, hanımlar topluluğu şeklinde anlama tehlikesine düşüyoruz. Bu tarzda anlatıldığında, yazıldığında, o yüzden ben biraz daha temkinli durmak istiyorum burada. Çünkü Ayşe annemizin hayatı içerisinde Ümmü Seleme annemizle çok fazla beraberliği görürüz. Oysa normal klasik anlatımda Ümmü Seleme annemiz diğer annelerin başında olan bir gruptur. Hazreti Ayşe annemiz de öteki grubun başındadır. Yani tabir yerinde ise hanımların ikiye bölündüğünü haşa düşünelim. Efendim, bir grubun başında Ayşe annemizi, diğer grubun başında Ümmü Seleme annemizi görüyoruz. Kaynaklarımız böyle yazıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın eşlerinden ilk grubu Hazreti Ayşe annemizin liderlik ettiği sabittir ifadesi de var kaynaklarımızda. Belki daha sonra siyasi olaylara müdahil olduğunda insanlara öncülük etme yeteneklerinin Hazreti Peygamber'in diğer eşleriyle olan bu tür rekabetindeki faaliyetleri neticesinde pekiştiği de söylenebilir bu durumun. Ancak atlanmaması gereken bir şey var efendim. Çok dikkatli olmamız lazım. Böyle iki gruba ayırdığımız, birinin başına Hazreti Ayşe annemizi, diğer grubun başında Ümmü Seleme annemizi koyduğumuzda birbiriyle fikren davranışan, yani sosyal hayatta da çatışan iki grup diye algılarız, biz anlarız. Değil mi efendim? Bu böyledir. Ancak Ayşe annemizin Ümmü Seleme annemizle çok fazla beraberliği bizim zannettiğimiz şekliyle bir bloklaşma değil de bazı mevzularda fikir birliği şeklinde düşünmek daha düzgün olsa gerek. Tabii doğrusunu her zaman Allah bilir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın diğer eşleriyle çeşitli defalarda bazı konumlar sebebiyle karşı karşıya gelmesi bazı kıskançlıklara sebep olmuştur. Yine zor ifade ediyorum. Dedim ya kıymetli dinleyenlerim, bir kitap okuyacağız diye, bir sohbet yapacağız diye, ne bileyim bir yazı yazacağız diye, birilerine bir şey anlatacağız diye, tarafsız olacağız diye, objektif olacağız diye şu anda kalkıp da kendisini savunacak konumda olmayan ve benim kastettiğim o değildir diyecek konuda olmayan birileri hakkında konuşurken, söz söylerken çok dikkatli olacağız. Kaynaklara yansıdığı kadarıyla Ayşe annemizin diğer annelerimizde öyle sanıldığı gibi çok ciddi problemi yoktur. Ama takdir edersiniz ki aynı aile içerisinde kardeşler arasında dahi zaman zaman problem çıkar. Kaldı ki bunlar hanım ve birbirinin kuması olurlar. Dolayısıyla ister istemez bunlar arasında problem çıkacaktır. Ancak günümüzün menfaatçi, bencil, öyle diyeyim, yetişen nesil insanımız, yani biz bunun dışındayız diyemeyiz. Bu tarz ifade duyduğumuzda, okuduğumuzda kendimizle kıyaslayarak onların da böyle olduğunu düşünüyoruz ve böyle bir tehlikeye düşüyoruz. O yüzden Ayşe annemizin diğer annelerimize olan ilişkisinde, iletişiminde öncellediği bir duruş var. Onu söylemem gerekiyor. Sözlerimin başında ifade etmeye çalıştım sizi selamlarken. Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı olan duruşu, yani kocasına diyelim bir yandan da duruşu ve diğer taraftan da kocası vasıtasıyla hısımlara olan duruşu burada öne çıkacak. Aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam hanımına karşı olan duruşu, aynen hanımının yakınları olan hısımlara karşı olan duruşu ortaya çıkacak. Bu yakınlar içerisinde diğer hanımlar bu anlamda hısım konumuna düşer. Kum almaktan çıkıp hısım konumuna düşer ki Zeynep binti Cahş annemiz sürekli burada öne çıkar. Hep onu görürüz. Ayşe annemiz onun hakkında ilginç şeyler söyler. Mesela bu İfk hadisesinde Ayşe annemiz Zeynep binti Cahş annemiz hakkında çok güzel ifadeler kullanmıştır. Neden? Çünkü en büyük rakibi oydu. Ve Zeynep binti Cahş annemiz de kendisinden beklenen olgunluğu ortaya koymuş. Yani tam Ayşe annemizi Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaki mevkiinden düşürmek, onun yerini almak tam fırsatı yakalamıştı ama Zeynep binti Cahş annemiz böyle bir şeye tenezzül etmedi. Hakkı haklıya teslim etti. Bakınız ne diyor Ayşe annemiz? Zeynep binti Cahş Resulullah'ın diğer hanımlarına göre benimle en çok yarışan, yarış yapan ve rekabette bulunan birisiydi. Benim Resulullah'ın yanındaki kıymet ve mevkim buna sebep olmaktadır. Bununla beraber din ve takva bakımından Zeynep binti Cahş'tan daha hayırlı, ondan daha doğru sözlü, akrabayı gözeten ve çok sadaka veren bir kadın, bir hanım görmedim. Ayşe annemiz rakibine bunu söylüyor. Yani hısımlar arasındaki o ilişkideki şu güzelliği gözden kaçırmamamız lazım. En büyük rakibidir, kumasıdır. Resulullah'ın hanımı olduğu için bu anlamda hısım pozisyonda var burada. Ve Ayşe annemiz bütün bunları aşarak efendim ne kadar erdem sahibi, nasıl bir karakter sahibi bir kişi olduğunu bu güzel ifadesiyle, ki bunu çokça söylemiştir, ortaya koyuyor. Öyleyse zaman zaman annelerimiz arasında kıskançlıklar olmuştur, sürtüşmeler olmuştur, dil sürçmeleri, münakaşalar olmuştur, tartışmalar olmuştur cümlelerini kullanırken karşılıklı birbirlerine ne tür sözcükler söylemişlerdir diye düşünmemiz lazım. Şimdi bağırdı, sahip sövdü ifadesini kullandığınız zaman bugün bağırmak, sahip sövmek ne anlama geliyor? Bu ifadeyi dinleyen ya da okuyan nasıl anlayacak? Bunları iyi değerlendirmek lazım ve bunun üzerinde çok iyi düşünmek lazım. Çünkü konuştuğumuz herhangi biri değil, Resulullah Aleyhisselam'ın en sevdiğidir. Kaldı ki Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları arasında en bilgini olarak bilinmektedir. Değil mi efendim? En bilgini, bilge bir hanımdı. Bu ya da zikrettiğimiz diğer sebeplerden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında onun çok ayrı ve çok özel bir yeri ve değeri var. Bu kaçınılmazdır. Resulullah Aleyhisselam ile Ayşe annemiz başta olmak üzere diğer annelerimizle ve toplumla ilgili karşılıklı ilişkilerin her kelimesi, cümlesi, sözü, sahnesi, tablosu ayrı ayrı değerlendirilebilirse çok güzel motifler çıkacağı herkesçe malumdur. Tabii buradaki motifleri bulmak, ortaya çıkarmak yetenek işi biraz, zaman işi biraz. Çünkü Ayşe annemiz ile Resulullah Aleyhisselam arasındaki karşılıklı iletişim her yönüyle örnek alınacak motiflerle doludur. Hem eşler arası ve hem de toplumun yapılanması açısından üzerinde durulması gereken en önemli konular arasında gelir. Efendim, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha başta eşler arasındaki münasebetler olmak üzere, altını çiziyorum, eşler arasında karşılıklı yalnız münasebetler olmak üzere gerek ilmi gerekse hukuki alanlardaki müracaatlar onu sahabi hanımlarının rehberi, koruyucusu ve önderi konumuna getirmiştir. İyi anlamamız lazım. Yani bir eşin bir eşe karşı nasıl davranacağı noktasında çok güzel örnektir. Ayşe annemiz sözünü de esirgemeyen birisidir. Sözünü esirgemeyen birisi derken de ahlaksız anlamına gelmesin. Bugün sözümü esirgemedim, ağzıma geleni saydım deriz mesela. Biz neyi sayıyoruz yani ağzımıza geleni? O sözünü esirgemezden maksat ne? Hak ortaya çıksın, hak yaşansın, hak hakim olsun diye hak neyse onu söylemiş bu insanlar. Ben hiçbiri yanlış yapmamış, hata yapmamış demiyorum. Bizim ne haddimize ki bunların yanlışlarıyla, kusurlarıyla uğraşacağız? Başka işimiz yok mu bizim? Bazen dikkatimi çekiyor bazı böyle sizlere bu sohbeti hazırlama noktasında ya da bu çalıştığım bu eser olarak çalıştığım bu kitap için kaynaklara inip de güncel kaynakları makaleler okuyup bazen görüyorum böyle ifadeler. Doğrusu şok oluyorum yani. Bu ne cüret yani? Nasıl cümleleri kullanmışlar? Kimi konuşuyorsunuz? Kimi yazıyorsunuz? Kimdir bu? Yani işte kızdı, ağzına geleni söyledi. Cümle bu. Peki neye kızdı? Söylediği neydi? Bugün ne anlama geliyor bu? Ağzına geleni söylemek ne demek? Kimi konuşuyoruz biz? Resulullah'ın sevdiğini. Aleyhisselam sade eşleri için değil, sahabe-i kiram için de asabımla uğraşmayın diyor. Demiyor mu? Onların hasmı olurum diyor. Kim sahabimle uğraşırsa kıyamet gününde hasmı olurum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dikkatli olacağız. Bu ifadeler sahabe günahsızdır, sahabe masumdur. Ben onlara hiç girmedim zaten, girmiyorum da. Her insan yanlış yapar, hata yapar, kusur yapar. Bu bizim doğamızdan kaynaklanan bir şey ama dikkatli olmakta fayda var. Ayşe annemiz hayatı boyunca pek çok kız çocuğunu himayesi altına almış, onlara bizzat eğitip terbiye etmiş ve evlendirmiştir. Bu ibareyi her kaynaktan görürsünüz. Ben bir ara merak ettim. Kimleri almış diye, kaynaklara isimler yansımış mı diye bazı kaynaklarımızda isimler de var. Bazıları abartarak, bazıları azaltarak rakam da verirler. Ben isim ve rakamlara hiç girmiyorum şu an için ama hayatı boyunca. Çünkü erkek çocuklar öyle veya böyle toplumda kendilerine yer buluyorlar. Ama kız çocukların konumu farklı olduğundan o dönemde Ayşe annemiz özellikle bu alana eğilmiş. Efendim himayesi altına alıyor, onları eğitiyor, terbiye ediyor ve evlendiriyor. Ayrıca Ayşe annemizin daha belki ileride gelir o ifade ama şimdi yeri geldi diye söyleyeyim. Çokça cariye dediğimiz yani kız köleleri satın alıyor. Hürriyetine kavuşturuyor, eğitiyor, terbiye ediyor ve evlendirip eş yurt yuva kurmasına vesile oluyor. Bütün bu faaliyetleri onun sahabi arasındaki konumunu güçlendiriyor. Ve kadınların topluma etkisi açısından yeniden şekillenen İslam toplumuna önemli katkılarda bulunmuş oluyor. Zaten toplumun eğitilmesi, güzel bir toplum oluşması noktasında hanımlar hanımlara düşen vazifeleri, erkekler erkeklere düşen vazifeleri, çocuklar, gençler, yaşlılar kendilerine düşen vazifeleri yerine getirirlerse zaten toplum öyle oluşur. Yani her kesimden düzgün bir toplum oluşsun diye belli bir kesimin çalışması, gayret göstermesi yetmez efendim. Yine az önce ifade ettiğimiz gibi kendilerinden yaşça küçük olduğu halde bütün hanımların Ayşe annemize anne gözüyle baktıkları ve ona anne diye hitap ettikleri rivayet edilir efendim. Yani anne anneye anne diye hitap ediyor. Anne anneye anne gözüyle bakıyor. Ne demek şimdi diyeceksiniz bunlar? Aleyhisselam'ın hanımı ayeti kerime gereği müminlerin anneleri oluyor. Dolayısıyla Ayşe annemiz diğer hanımlara, erkeklere, herkese anne konumunda olduğu gibi mesela Zeynep binti Cahş annemizde, Hazreti Hafsa annemizde, işte Ummu Seleme annemizde diğerleri de aynı konumdalar. Dolayısıyla Ayşe annemiz diyelim Hafsa annemizin annesi konumundadır. Aynı şekilde Hafsa annemiz de Ayşe annemizin annesi konumundadır. Ben bunu nereden söylüyorum diye soracak olursanız, Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafını size okuyayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafı efendim. Nebi, müminlere kendi canlarından daha yakındır, önceliklidir. Onun hanımları da onların anneleridir. Anne, efendim, anneleridir diyor Allah. Onun hanımları da onların anneleridir diyor. Ve bunu Allah buyuruyor. Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafı. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemiz bütün erkek hanım, yaşlı geç herkese anne olduğu gibi, aynı şekilde Hafsa annemiz de bütün herkese anne olacak. O zaman burada genelde ben hiç şu ana kadar görmedim. Belki böyle yazılmıştır ama ben görmedim. Yok diyemem. Asla yok diyemem ama görmedim. Sanırım şimdi siz de aynı kanaate varacaksınız. Yani şu ifadeyi okumadım, görmedim. Şu anda kullandığım ifadeyi, yani annelerimiz bize anne olmakla beraber birbirlerine de annedirler. Bu anlamda bir annenin diğer anneye üstünlüğü yoktur. Anne anlamına. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ayşe annemiz de annedir. Hafsa annemiz de annedir. Ayet-i kerime gereği. Ve ezvacuhu diyor. Onun zevceleri. Ayet-i kerime. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Müminlerin anneleridir onun zevceleri. Ayşe annemiz bize annedir. Burada sorunumuz yok ama Ayşe annemiz Hafsa annemize de annedir. İleride Hafsa annemizi göreceğiz. Hafsa annemiz bize annedir. Ama Hafsa annemiz Ayşe annemize de annedir. Böyle bir çok çarpıcı bir ifadeyle karşı karşıyayız. Annelerimiz bize anne oldukları gibi kendi aralarında da birbirlerine annedirler. İşte bu ayet-i kerime gereği Ayşe annemize efendim anne diye hitap eden bir hanıma karşı Ayşe annemiz çok güzel cevap verir. Ben sadece senin değil hepinizin de annesiyim. Yani erkeklerinizin de annesiyim. Yaşlılarınızın da annesiyim. Çocuklarınızın da annesiyim. Ben sadece senin değil hepinizin de annesiyim. İşte biz hepimizin annesi olan Ayşe annemizi paylaşıyoruz elhamdülillah. Resulullah Aleyhisselam hanımlarını müminlerin annesi ilan eden bu ilahi buyruk, yani Ahzab suresinin 6. ayetin başı, ona karşı nasıl hareket edilmesini ortaya koyar. Zaten Hazreti Ayşe annemiz gibi hemen her yönden İhtimam gördüğü sahabe-i kiramın ona karşı hislerini ve bağlılığını kuvvetlendiren bir etken olmuştur. Allah'a tam teslimiyeti şiar edinmiş olan bu topluluk, Allah'a tam teslimiyeti şiar edinmiş olan bu topluluk yine Kur'an'ın emriyle öz anneye gösterilmesi emredilen saygıyı ve ihtimamı Hazreti Ayşe annemizden de esirgememişlerdir. Efendim ne çıkıyor burada şimdi önümüze ortaya? Yine işte her şeyimize yol gösteren, önümüze harita koyan, yön, yol, yöntem koyan Kur'an-ı Kerim. Her şey Kur'an. Kur'an'ın olmadığı yerde hayat da olmaz. Ayeti hatırlayalım. Estağfirullah. En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummâtuhum. Allah buyuruyor. Nebi, müminlere kendi canlarından daha yakındır, önceliklidir. Onun hanımları da onların anneleridir. Evet efendim. Ayet-i kerime açık ve net. Allah buyruğudur bu. Allah buyruğu üzerinde tartışmak değil, teslimiyet gerekir. tahkik gerekir, ta'lim gerekir. Onun ufkumuza nasıl yansımadığını anlamamız gerekir. Hayatımıza ne yönde neler getirdiğini görmemiz ve hayatımıza yansıtmamız gerekir. Evet. Ki gerçekten çok düşündürücü bir hükümdür bu. Bu hususta en güzel örneklerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde yaşanıyor efendim. Yani daha o ben şimdi halifeler döneminde tek tek neler yaşandığı ayrıntılarına girmeyeceğim bu sohbette. O yüzden buraya aldım bunu öne getirerek. Hazreti Ömer döneminde malum Irak fethediliyor. O fetihten sonra çok ganimet, çok fazla bir ganimet elde ediliyor. Ve orada inciler, mercanlar, çok kıymetli madenler var, ellerimizde geçiyor. Zinet eşyalara geçiyor. Bilhassa inci noktasında, inciler hatlarıya geçiyor. Böyle paylaşma noktasında Hazreti Ömer bir an duruyor. Çok kıymetli bunlar. Nasıl paylaştıracak? Herkese yetmesi mümkün değil. Parçalansa değerini kaybedecek. Ve ben diyor bunu en sevdiğime vereceğim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Senin en sevdiğin kimdir diyorlar. Benim en sevdiğim Resulullah'ın en sevdiğidir diyor. Benim en sevdiğim Resulullah'ın en sevdiğidir. Herkes anlıyor bunlar Ayşe annemize verilecek. Anne ayeti okudum ben size. Anne olarak kendi kızı da Resulullah'ın hanımıdır ve hayattadır. Hafsa annemiz o da anne. O ona anne. Kendi kızına değil Ayşe annemize veriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu çok düşündürücü bir şey yani. Niye? Ayşe annemize Resulullah'ın o özel sevgisini bildiğinden, yani şu anlama gelmesin bu, aleyhisselam hanımlar arasında adaletli değil gibi, haşa haşa. Bu edepsiz bir ifade olur. Aleyhisselam hanımları arasında adildir. Ancak sevgi konusunda, gönül konusunda, muhabbet konusunda hep Allah'a dua etmiştir Resulullah aleyhisselam. Ve Hazreti Ömer o kıymetli hediyeyi Ayşe annemize verir. Bu gerçekten çok çok tatlı bir ifadedir yani. Davranıştır. Hazreti Ömer. Yani olay anlaşılsın diye, Halife Hazreti Ömer'in tavrı anlaşılsın diye, konumuzla alakası yok ama bir örnek vermek istiyorum. Yine böyle devletin her yönden, sosyal yönden, hukuki yönden, siyasal yönden, askeri yönden, ekonomik yönden devlet güçlenir. Hazreti Ömer artık yani hazine dolar taşar, çok fazla gelir var. Efendim belli bir kriterler oluşturur ve ashab-ı kirama maaş bağlar Hazreti Ömer. Bu maaş bağlama sürecinde Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu olan Üsame'ye 3000 efendim 3000 bağlarken kendi oğlu Abdullah 1000 olarak bağlar. Dinar dirhem. Onu yanlış söylemeyeyim diye o dinar dirhem diyemedim şu an için. Çünkü bu örneğim yok şu anda notlarım arasında. O yüzden aklıma geldi diye sizlerle paylaşıyorum. Birileri Hazreti Halife Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah der ki herhalde git babana bir sor. Niye? Yani böyle bir şey oldu yani. Sana niye 1000 de Usame'ye niye 3000? O der ki ben babamı iyi tanırım. Babam adaletlidir. Babam adildir. Böyle takdir ettiyse mutlak bildiği vardır. Ben dünya malı için halifenin huzuruna çıkamam der. Çok ısrar edince millet zihindeki bulanıklık olmasın diye Abdullah para almak için değil, maddi menfaat için değil, halkın yanlışa düşmemeleri için halife babasının huzuruna çıkar ve sorar. Ey der emirül müminin babam, müminlerin emiri babam, merakımı mazur görün der. İkimiz de aynı konumdayız. Üsame'ye 3000, bana 1000 takdir edildi. Senin takdir ettiğine benim itirazım yoktur. Ancak bunun açıklaması mümkün mü acaba diye sorar. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh evet der. Olmaz olur mu? Var tabii ki. Ey oğulcuğum der. Ey oğulcuğum. Vallahi Resulullah aleyhisselam onun babanı senin babandan daha çok, onun oğlunu da senden daha çok severdi. Benim ölçüm budur yavrum der. Ölçüm budur. Yani Resulullah İslam Hazreti Ömer'i sevmez miydi? Hazreti Abdullah'ı sevmez miydi? Severdi elbet. Ancak bu gönül sonuçta bir sevgide derecelendirme sıralama olabiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam azat ettiği, evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'yi elbette ki çok seviyor. Ve onun içinde hubbi Resulillah derler. Sıfatı da odur. Zeyd bin Harise'nin Resulullah'ın sevgilisi. O kadar sever Aleyhisselam onu. Aynı şekilde Zeyd bin Harise'nin hanımı olan Ummu Eymen Bereke annemiz, o da hubbi Resulillah'tır. Resulullah'ın sevgilisi. Onu da çok sever. İki sevgilinin çocuğu Üsame, onun da lakabı aynı hubbi Resulillah. Resulullah'ın sevgilisi. Onu da çok sever. Fakir bu yüzden üçünü bir araya getirerek üç sevgili diye yayınlamıştık malumunuz. Üç sevgili. Ve Halife Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a bu ölçüyü önüne koyar. Benim der tüm paylaşımlardaki ölçüm işte Resulullah'ın bu sevgisidir. Bu yüzden Abdullah'a efendim 1000, Üsame'ye 3000. Şimdi öyle kıymetli inciler gelmiş. Paylaşacak Hazreti Ömer. Onlar iyice paylaşınca kıymet sıfıra düşecek. Bir faydası olmayacak. Bari bir şeye yarasın. Ne yapıyor? Ben diyor bunu en sevdiğime vereceğim. Senin en sevdiğin kimdir? Resulullah'ın en sevdiğidir. Ayşe annemize veriyor. Dolayısıyla onun efendim fazileti ortaya çıkıyor. Tabii böyle zamanlarda Hazreti Ebubekir'in şu sözü hiç unutulmaması lazım. Vallahi diyor Hazreti Ebubekir hem kızı hem annesi makamından Ayşe annemize. Vallahi sen ne kadar mübarek bir insansın. Sen ne kadar mübarek bir insansın. Allah Teala senin sayende insanlara ne kadar kolaylık ve bereketler vermiştir diyor. Ve işte teyemmümü örnek gösteriyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ayşe annemiz onun kızı oluyor. Kızı oluyor ama Ayşe annemiz Resulullah'ın hanımı olduğu için de Hazreti Ebubekir'in aynı zamanda annesi makamındadır. Kurban olayım. Böyle bir güzel bizim dinimiz var. Yani hem kızı hem anne makamında birisi Ayşe annemiz. Radiyallahu anha. Ashab-ı kiramın Hazreti Ayşe annemize kendi hanımlarından daha fazla değer verdiği ve ona daha fazla güvendiklerini ifade eden rivayetler de çok var. İşte bu Ayşe annemizin önce eşine yani peygamberimize karşı olan ilişkileri, peygamberimizin yakınlarına olan ilişkileri, iletişimi, diğer boyutuyla peygamberimiz aleyhisselamın Ayşe annemizle olan ilişkileri, iletişimi, diğer yandan yine aleyhisselamın Ayşe annemizin yakınlarıyla olan ilişkileri, iletişimi bu dalga dalga ashab-ı kiramı içine alıyor. Dolayısıyla efendim o sahabe-i kiram kendi hanımlarından, kızlarından çok Ayşe annemize böyle bir güven beslerler. Ashab-ı kiramın Hazreti Ayşe annemize karşı olan ihtimamı Resulullah Aleyhisselam'a sunmak istedikleri hediyeleri onun yanındayken vermeleriyle bir başka boyut kazandı. Bunu daha önce görmüştük. Ashab-ı kiram Hazreti Peygamber Aleyhisselam memnun etmek için böyle bir şeye girmişler. Yani Resulullah'ı memnun etmekle birlikte Hazreti Ayşe annemize de bu özel üstünlüğünden dolayı onu da şereflendirmişlerdir. Yani Ayşe annemizin şerefi eksik de onlar şereflendirmişlerdirden ziyade böyle bir şerefe nail olmuşlardır. Ayşe annemizin bu ihtimamları müşahede etmesi, onun ashabın kendisi hakkındaki düşünceleri anlamasına ve bunlardan cesaret alarak Hazreti Osman zamanında başlayan bazı Müslümanlar üzerinde yoğunlaştığına inandığı haksızlıklara karşı mücadele etmeye kendisini sevk ettiğini söyleyebiliriz ki bunları sizlerle ileriki derslerimizde efendim paylaşmak istiyorum. Henüz daha oraya var. Çünkü biraz daha konum üzerinde duracağız ama Yani Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Bekir dönemi, Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman dönemi, Hazreti Ali dönemini yaşayacak Hazreti Ayşe annemiz. Ve Hazreti Osman döneminin sonlarına doğru bazı çok ciddi şekilde siyasi mücadeleye girecek Ayşe annemiz. Hazreti Osman'ın şehadetiyle neticelenen o elim hadiselerde çok ciddi şekilde aktif olarak sahneye çıkacak. Öyle ki hadiseler onu Hazreti Ali Efendimiz'e karşı karşıya getirecek. Bunları göreceğiz. Ancak daha erken, fakat şimdiden söylemiş olalım, ileriye bir yatırım olsun diye. Efendim, işte bilhassa Cemel vakasını bahane edip bazı nasipsiz kalemler, ağızlar öyle şeyler yazmış ve söylemişler ki, bırakınız ahireti, şu dünyada bile el-insaf diyeceğimiz konuma kadar düşmüşler. O yüzden hep söylemeye çalışıyorum. Bunu kendi nefsime ve nefsimle beraber sizlerle paylaşıyorum. Şu an konuştuğumuz kişi kim? Resulullah'ın en sevdiği insan. Konuştuğumuz kişi kim? Allah'ın selam gönderdiği bir hanım. Öyleyse bu herhangi biri değil. Bu Ayşe annemiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir hanım üzerinde nasıl böyle sosyal hayata yansıdığının fotoğrafıdır Ayşe annemiz. Ayşe annemizi ne kadar anlarsak, işte Kur'an-ı Kerim'in hayata yansımasında biz rahata ereriz. Yani ifadeyi şöyle kullanmıyorum ben. Ayşe annemizi bilmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar demedim. Demedim hiç böyle bir şey. Daha kolaylaşır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamak için başka kimseye yetiyecek efendim. Resulullah yetiyor. Önce onu söyleyeyim. Ancak böyle diyerek efendim bütün sünneti toptan red eden bazı zihniyetler de var. Bu olmayacak. Allah'ın meramını anlatması için başka bir kimseye ihtiyacı yoktur. Ama bir hikmet diye bir olay var. Aleyhisselam öyle buyuruyor. Bana vahyedildi, bir de hikmet verildi deniyor. İşte hikmet boyutunu maalesef reddedecek duruma düşenlere de Allah-u Teala insaf versin demekten kendimizi alamıyoruz. Tabii yeri geldikçe bunları söyleyeceğiz. Ama ben çok sık sık bu ifadeyi kullanmışımdır. Hazreti Ayşe annemiz eşittir Kur'an. Kur'an-ı Kerim Ayşe annemizin adeta nefesidir, nefesi. Ayşe annemizin kıyafetidir. Onun ahlakıdır, onun adabıdır, onun ilmidir, onun hayatıdır, gündelik yaşayışıdır. Nefesidir Kur'an-ı Kerim Ayşe annemizin. Ancak Ayşe annemizin 2210 hadis rivayeti de vardır. Yani Ayşe annemiz Kur'an'da bir şey eksik gördü de hadis rivayet etmedi. Böyle anlamamak lazım. Ayşe annemizi anlama noktasında ileri gitmemek lazım. Haddi aşmamak lazım. Anlıyorum zannıyla başkalarını suçlamamak lazım. Ayşe annemizin efendim Kur'an-ı Kerim konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Amenna. Ancak onun hadiseleri yorumlamada, hadis rivayeti noktasında da nasıl bir duruş sergilediğini görmemiz lazım. Efendim, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamber Efendimiz ile, başta o Resulullah Aleyhisselam, sonra onun yakınları, sonra çevresi, yani ırsi aile, kabile çevresi, siyasal, sosyal çevresi vesaire. Onlarla iletişiminde Ayşe annemizin güzel bir duruş sergilediğini görürüz. İleride Hazreti Ayşe annemizi Hazreti Ali ile zıtlaştığı iddialarına cevap verirken örnek vereceğiz. Elbette ki iki tarafında kendilerince dayanakları var. Ancak Allah en iyisini bilendir. Bugünkü bizim klasik dünya anlayışımızda onlar şu anda cennette köşklerine kurulmuşlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar, karşılıklı muhabbet ediyorlar. Biz de burada onlara kavga ettirirsek yarın bunun hesabını veremeyiz. Buna hiç gerek yok. Biz sadece onların o güzel hayatındaki hadiseleri anlama noktasında biraz daha dikkatli, itinalı olmak durumundayız. Resulullah'ın sevdiklerini konuşuyoruz çünkü. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde toplumu şekillendiren ve vahyin bizzat gelişine vesile olan bir takım olayların içinde Hazreti Ayşe annemizin olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Hazreti Ayşe annemizin bazı hükümlerin vahiy edilişine vesile olması ve bu hükümlerin sosyal nitelikte olanları onun toplumsal statüsünün yükselmesine katkıda bulunmuş, insanların güven ve teveccühünü kazanmasına da vesile olmuştur Ayşe annemiz. Bunda iyi anlaşılması lazım. Yani bazı örnekler geçmişti, yine gelecek. Ayşe annemiz iftiraya uğradığında ne oldu efendim? Allah ayetleri göndermedi bir sayfa boyunca. Ve ısrarla söylemiştik. Gerek seminerlerimizde, konferanslarımızda, sohbetlerimizde, yazılarımızda, kitaplarımızda ifade ettiğimizi, okul derslerimizde buradan da ifade ediyoruz. İfk olayında Ayşe annemize iftira atıldığında gelen ayeti kerimeler Ayşe annemizi temize çıkarmamıştır. İfadeyi doğru kullanacağız. Ayşe annemizi temize çıkarmamıştır. Hocam ne diyorsun der gibisiniz. Ayşe annemiz zaten bundan beri idi. Bak temiz deyimini kullanmıyoruz. Ayeti kerime de teskiye değil tebriye kelimesi geçer. Ayşe annemizin bundan beri olduğunu söyler Allah Teala. Onu temize çıkardım demez. O bundan beridir der. O yüzden teskiye kelimesi değil tebriye kelimesi kullanılmıştır ayetin metninde. O yüzden Ayşe annemiz ifk olayında temize çıkarılmamıştır. Zaten temiz olduğu için tebriye edilmiştir. Bundan beridir dedi Allah Teala. Uzaktır bundan. İşte bu aynı zamanda efendim yani vahyin insan hayatına nasıl yansıdığını ama aynı zamanda o vahyi kelime kelime kavram kavram doğru anlayarak hayata doğru yansıtacağız. Manayı doğru vereceğiz. Ayetin metninde tezkiye kelimesi geçmediği halde Allah-u Teala Nur suresi filanca ayetlerle Ayşe annemizi temize çıkardı cümlesini kullanırsanız iftira olur. Bu iftira olur. Çünkü peki ne diyeceğiz? Çünkü dedim. Çünkü tebriye kelimesi geçtiği için yani tezkiye kelimesi geçmediği için cümle yanlış oluyor. Şöyle diyeceğiz. Allah-u Teala Ayşe annemizin bu işten beri olduğunu efendim gönderdiği ayetlerle tebriğe etmiştir. Beri olduğunu ifade buyurmuştur. Bu Ayşe annemize çok özel bir yer, makam, mevki kazandırmıştır. Bir sayfa boyunca 10 ayet ya az değil. Kıymetli dinleyenlerim az değil 10 ayet. Evet. Tabi çok ciddi şekilde bir statü sahibi oldu. Bu çirkin, her türlü çirkinlikten biri olduğunun vahyedilmesi. Bu önemli şey. Daha işte az önce babası Hazreti Bekir'in sözüyle ifade ettim yani ki az sonra yine ifade edeceğim. Bir kolye kaybedecek. O kolye efendim temime vesile olacak mesela. Aynı zamanda hanımlar Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık isteyecekler. İle hadisesi meydana gelecek. Ayet-i kerimeler gelecek. Hep ayet görürüz yani. Annelerimizin hayatında ayet görürüz. Annelerimizin hayat hikayelerini anlatacağız. Hikayesiz olmaz. Ama hikayeyi ayetten çıkaracağız. Yani hikayeye ayet uydurmayacağız. Bu yanlışı yapıyoruz biz. Hikayelerimize ayet uydurmayacağız. Hikayelerimize hadis uydurmayacağız. Hadisten de ayetten de çıkaracağız biz hikayeyi. Zaten anlatıyor Allah-u Teala. Yani annelerimiz işte Aleyhisselam'dan bir şeyler dünyalık istediler. Allah-u Teala ayetleri gönderdi. Eğer dedi Allah ve Resulünü istiyorsanız hayat bu. Yok değilse sizi boş yiyen dedi Allah-u Teala peygamber ağzıyla. Dünyanın o kadar vereyim size sizi güzellikle boş yiyeyim. Ben onları gördük diye geri dönmüyorum. Yani bir kez daha söylüyorum. Biz sahabi hayatını görürken özellikle annelerimizi görürken annemizin bir konumunu ispatlamak için ona ayet aramaya, ayet zorlamaya girmeyeceğiz. Ya neye gireceğiz? Bizim gireceğimiz şey bellidir. O da efendim ayetten yola çıkacağız. Yoldan ayete gidiş değil. Yolumuzu kaybederiz. Bizim kaynağımız, yolumuz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ne diyorsa doğrusu odur. Biz oradan yola çıkmak zorundayız. İşte Kur'an-ı Kerim'den yola çıkıldığında hem ifk hadisesi, hem ile hadisesi, hem temim olayı birçok şeyi yani ey kızım vallahi senin bu kadar mübarek biri olduğunu bilmiyordum. Allah senin vesilenle insanlara ne kadar kolaylık ve bereketler kılmıştır demekten kendini alamayan Hazreti Ebubekir'i görürüz. Radiyallahu anh. Bu Resulullah'ın kayınpederi olur işte Hazreti Ebubekir. Ashab-ı kiram dayanamadı. Bilhassa Hazreti Üseyd bin Hudayr haykırdı böyle mübarek. Ey Ebubekir'in kızı, bu senin ilk bereketin değil. Bu senin ilk bereketin değil. Senin vesilenle çok şeyi bereketlenmiştir diyecek bu ayetler üzerine. Efendim bu bölümünde yani bir nevi sonu olabilecek bir ifade kullanayım. Ayşe annemizin hastalığında kendisini ziyaret eden Abdullah bin Abbas ona bakınız ne diyor. Daha oraya çok var da diyeceğim bunu yalnız. İşte bu aynı zamanda Ayşe annemizin Resulullah'ın yakınlarına olan ilişkisi, iletişimiyle Resulullah'ın yakınlarının Ayşe annemize olan ilişkisini ortaya koyar. Abdullah bin Abbas kimdir? Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Abbas'ın oğludur. Abdullah. Efendim der ki, sen ey annemiz, Resulullah'a eşlerinden en sevgili olandın. Resulullah'a eşlerinden en sevgili olandın. Senin gerdanlığın düştüğünde Resulullah, bizzat Resulullah bile onu aramaya çıktı. Ashab-ı kiram onu aramaya çıktı. İnsanların yanında su yoktu. Namazımız tehlikeye düştüğü an temiz toprağa teyemmüm edin ayeti nazil oldu. Bu senin bereketin ne oldu? Senin sebebin ne oldu? Ey müminlerin annesi! Bu ümmete Allah rahmet olarak indirdi. Sonra Allah 7 kat gökten senin suçsuzluğunu, bu işten biri olduğunu bildirdi. İçinde Allah'ın anıldığı her mescitte senin her türlü çirkinlikten biri olduğunu anlatan ayetler gece gündüz okunmaktadır. Sen böyle bir hanımsın işte ey sevgili annemiz dedi. Ayşe annemiz gözyaşlarıyla Abdullah dedi sen bütün bunlara şahit misin? Ey annem dedi o da ağlayarak benim şahitliğim ne ki? Bütün bunlara Allah şahittir. Bütün bunlara Allah şahittir. Ayetleri Allah gönderiyor. Yani burada bile hasta bir hanıma, hasta ziyarete geliyor Resulullah'ın amcası oğlu ve hastaya söylerken hastanın acıyla kıvrandığını görünce bir yandan onu teselli ediyor, bir yandan faziletlerini söylüyor, bir yandan geleceğe mesaj veriyor. Allah en iyisini bilendir. Hani Arapça deyimle Allahu alem. Allah en iyisini bilendir. Burada belki de Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma gelecekte birileri çıkıp da Hazreti Ayşe annemize uğraşacaklar, ileri geri söz söyleyecekler. Vefatı esnasında bile sakın ha Ayşe söz söylemek Kur'an'a dil uzatmaktır dercesine bakın kaç tane ayete atıfta bulunuyor. O yüzden sürekli söylüyoruz bu iş Kur'ansız olmaz. Kur'an olmadan peygamber olmaz, sahabe olmaz, İslam olmaz. Ancak Kur'an deyip de ikinci kaynağımız sünneti reddedecek konuma düşmekten de Allah hepimizi muhafaza buyursun. Özellikle sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz, sırf Kur'an üstünlüğü anlaşılsın diye farkına varmadan sünnetle uğraşıyorlarsa Allah-u Teala bize de onlara da hakkı göstersin, hak yoldan, haktan, hakikatten ayırmasın diyelim. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an, ahlakı Kur'an. Annelerimizin, Ayşe annemizi görüyoruz, hayatı Kur'an, ahlakı Kur'an. Öyleyse Kur'an olmadan Hazreti Peygamber olmaz, sahabe olmaz, İslam olmaz. Ayşe annemiz bütün hayatıyla bize bunu anlatmaya çalışıyor, bunu anlatmaya çalışmıştır. Allah da buna bunca ayetiyle şahitlik etmiştir ve bize bildirmiştir. Biz bu duygularla bugün de yine sohbetimizi bitirirken Allah-u Teala Kur'an ve sünnet yolundan bizleri ayırmasın diyor. Şu anda görmekte olduğumuz Ayşe annemiz içlerinde olmak üzere peygamber ve sahabe yolundan bizleri ayırmasını tekrar ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.